Merhaba, Sesli Ekonomi'ye hoş geldiniz. Ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfiye İlmez.
Başlıyoruz.
Başlayalım.
Mahfi abi, bugün portföy tercihlerini konuşalım. Şimdi Türk yatırımcısı genelde sabit getiriyi çok sever. Yerli yatırımcı toplam tasarruflarının çok önemli bir bölümünü Türk lirası ya da döviz cinsi mevduat ve hazine bonosu ve devlet tahvillerinde değerlendirir. Aslan payı da bunlar da mevduata gider. Genelde eğilim bu. Toplam mevduatın payı yıllardır böyle %55'in altına inmemiş. Hatta 2021'de %73'ü bile görmüş. Ama 2024'te bu oran bir önceki yıla göre tam 13 puan azalmış ve 50'nin altına inmiş. %43'e inmiş. Şimdi orada ciddi bir kayma, ciddi bir azalma var. Bunu böyle üniversitelerde ders verirken bir vaka çalışması olarak öğrencilere verseniz, bir hoca olarak. Ondan sonra bu büyük çözülmenin nedeni nedir diye sorsanız, bu bize bir portföy tercihlerinde bir değişimi gösterir mi diye sorsam ne dersiniz?
Yani tabii bu kadar büyük bir çözülme, bu kadar büyük bir değişme gerçekten portföy tercihlerinde belli bir değişim olduğunu gösteriyor. Belli bir değişme olduğunu gösteriyor. İzin verirsem portföyde neler olduğunu kısaca bir, yani neler olabileceğini değineyim istersen, ondan sonra bunların üzerinden biraz görelim. Nasıl değiştiğine de bakalım. Yani herhalde birinci sırada Türk portföy yatırımcısı için birinci sırada herhalde altın ve altına benzer değerli metaller geliyor. İşte gümüş vesaire. Tabii altın burada en önde geliyor. Tekrar onu izleyelim. Tahvil geliyor. Sabit getirili olarak tahvil bonu, hazine tahvili bonu ve özel sektör tahvilleri de gene bu işin içinde son 3 yıldır. Türk lirası mevduat geliyor. Yabancı para mevduat var. Yatırım fonları var. Hisse senetleri var, borsa. Kripto paraları var. Zannediyorum bu kadar. Yani hani gayrimenkulü falan saymıyorum. Onlar daha böyle oturaklı ya portföyden ziyade onlar artık kalıcı görünen şeyler, ama hani böyle değişebilir tercihler için de bu şey var.
Peki burada portföy tercihleri arasındaki hareketi belirleyen ana faktör, bir numaralı faktör nedir desem?
Bence bir numaralı faktör faiz. Yani faizdeki değişiklik, faizin düşmesi, artması. Mesela faiz yükselmeye başladığı zaman insanlar Türk lirası mevduatına, eğer yabancı para mevduatının faizi yükseliyorsa oraya da ve işte tahvile, bonoya, buralara yönelirler büyük ölçüde. O zaman mesela altının fonların, hisse senetlerinin miktarları azalmaya başlar. Çünkü bunlar birbirlerinin alternatifidir. Faize göre gelirler. Faiz düşük kalırsa, özellikle mesela enflasyonla kıyasladığımızda biliyorsun, yani reel faiz dediğimiz şey, enflasyondan arındırılmış faiz eğer eksi ise, o zaman insanlar işte hisse senetleri, yatırım fonları buralara yöneliyorlar. Yabancı para da ilginç. Altın ve yabancı para ilginç. Yabancı para mevduatı mesela şu anda binde bir faiz. Böyle son derece düşük bir faiz veriyor. Bu kadar düşük faizle insanların burada para tutmasının temel nedeni ana parayı. Yani ana parayı korumaya, hatta ana paranın Amerikan enflasyonu kadar aşılmasına bile rıza göstererek diye düşünüyorum.
Bu riskini çok göze almak istemiyor. Geçmişte biraz daha azı yanmış kur şoklarından. Şimdi faiz dediniz, tabii burada reellik kavramı öne çıkıyor. Yani faiz adı da bir reel faiz var. Yani enflasyondan arındırılmış faiz, ama burada deflatörü mü almak lazım? Yani deflatörü
mutlaka
mal ve hizmetlerin hizmet fiyatlarının ortalamasını ölçen bir fiyat endeksi deflatör. Dolayısıyla TÜFE yerine deflatörü mü almak lazım? TÜFE de olabilir belki.
Yani deflatörü almak lazım. Çok doğru bir noktaya değiniyorsun. Ben safi inşasızım, mi deflatörü dediğim şey aslında bütün mal ve hizmetleri kapsayandır. Halbuki TÜFE dediğim şey işte 406 tane malı kapsıyor. Mal ve hizmeti kapsayan bir sepet. Öbürü binlerce mal ve hizmeti kapsadığı için çok daha geleni gösteriyor. Fakat TÜFE ile deflatör arasında da çok çok büyük bir fark yok. Sonuçta iyi temsil edilirse, yani iyi seçilmişse TÜFE'yi oluşturan sepet aşağı yukarı deflatöre yaklaşıyor. İnsanlar deflatörü bilemiyor. Deflatör böyle açıklanan bir şey de değil. oturup hesap yapmanız lazım. İşte yılda bir defa açıklanıyor, bu tespit edilebiliyor. Arada bir kendiniz hesaplarsanız bulabiliyorsunuz ama uzun uzun iş. Onun için insanlar TÜFE'ye bakıyorlar. Aslında çok iyi bildiğimiz, hep yaptığımız şey formül, reel faizi hesaplarken bugünkü faizle, nominal faizle, yani vergiden şeyden arındırılmamış, enflasyondan arındırılmamış bugünkü faizle bir yıl sonraki, eğer bir yıl vadeli ise ya da üç ay vadeli ise, üç ay sonraki enflasyonu esas alarak bu karşılaştırmayı yapmak. Ama insanlar bunu böyle yapmıyorlar. Yani portföy yatırımcıları çok daha bu hesabı çok yapmıyorlar. Onlar doğrudan doğruya bugünkü faizle bugünkü enflasyonu kıyaslayarak bakıyorlar.
Çok tatsız değil. Yani bugünkü faiz gelecek bir yılda alacak getiriyi gösteriyor. Bugünkü enflasyon ise geçmiş bir yıldaki enflasyon aslında. Elma armut gibi, yani bir vade uyumsuzluğu var. Doğrusu gelecek enflasyon tahmini, ama tabii o tahminlerde hangisi gerçekçi, hangisini almak lazım. O biraz belirsizlik yarattığı için genelde ekonomistler, Merkez Bankası katılımcılar anketinde çıkan şeyi alıyorlar. Ona göre bir reelleştirme yapıyorlar.
Doğru.
Sonuçta deflatör de olsa, enflasyon da olsa, mevduat sahibi son bir yılda deflatöründe, enflasyonunda altında bir getiri sağlamışsa arayışa giriyor. Yani negatif reel faiz ekonomideki tasarruf ve harcama tercihlerini değiştiren ana faktör. Kimi dövize ya da altına kayıyor. İşte kimi, az önce siz bahsettiniz, hisse senedine gidiyor. Getiriyi kripto paralarda arayanlar da oluyor. Ya da para piyasası fonlarına son dönemde yönelenler de olduğunu, artan bir yöneliş olduğunu görüyoruz. Otomobil de bir alternatif. Kimi de parayı tutmak yerine harcamaya yöneliyor. Bunu da biz böyle iş talepteki canlanma olarak ve harcamalardaki canlanma olarak görüyoruz. Tüketim canlanıyor, enflasyon daha da artıyor bu durumda. Kısır bir döngüye giriliyor. Kimi de gayrimenkule yöneliyor. Şimdi bu son yine bir vaka çalışması olabilir. O 2025 yılının Ocak ayındaki rakamlar, gayrimenkul satışları Ocak ayında tüm zamanların en yüksek Ocak ayı rakamına ulaşmış. 238.938 tane gayrimenkul satılmış. Bunların yarısından fazlası arsa, tarla ve ticari taşınmazlar. Yarıdan azı da konutlar. Ama sonuçta bu şaşırtıcı bir rakam. Yani normalde faizlerin yüksek olduğu dönemde gayrimenkulün çok fazla artmaması beklenir. Özellikle konutta. Çünkü krediyle beslenen bir şey. Kredi faizi yüksekse insanlar kredi alıp konut alamadığı için orada bir durgunluk olur. Ama rakamlar bize bir artışı gösteriyor. Bu da gene portföy tercihlerindeki değişimin bir yansıması. Bize bu konuda ipucu veren bir rakam. Değil mi?
Kesinlikle. Kesinlikle. Çok doğru bir tespit. Yani bu durup durup birdenbire gayrimenkul böyle bir rekora ulaşılmasının birkaç nedeni var diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi bu korumalı mevduatın artık sonuna gelindi. Nitekim tüzelkişiler için bitirildi. Öbür kişiler de yavaş yavaş, özel kişiler de yavaş yavaş, onlar da bitiyor. Dolayısıyla buradan açığa çıkan bir para var. Bu paralardan bir bölümü gayrimenkule gidiyor. Bir bölümü döviz, bakıyorum ben, döviz mevduatlarında hafif bir artışı var. Bir bölümü de oraya gidiyor ama daha büyük bir bölümü gayrimenkule gidiyor. Birinci neden. İkinci neden, gayrimenkul fiyatlarında reel olarak, yani enflasyondan arındırarak baktığımız zaman var. İnsanlar bunun ileride artacağını, faizlerin düşeceğini, onun için gayrimenkule daha bir fazla talep olacağını ve bunun da fiyatları arttıracağını düşündükleri için hazır fiyatlar enflasyona göre reel olarak alalım diye gayrimenkul almaya yöneliyorlar diye düşünüyorum. Bu tür etkilerle herhalde gayrimenkulde ciddi bir patlama yaşanıyor.
Tabii kısmen ertelenen talep var. Yani onu erteledi, şimdi diğer araçlardan kazandığı getiriyi kullanmak isteyebilir. Altın son dönemde değerlendi. Altınla parasını tutanların bir kazancı var. KKM'sin dediğiniz gibi çözülmeye başladı. Burada iyi paralar kazananlar artık KKM'yi tekrar yenilemekleri için alternatif arayışına girdiler. Sonuçta o hareketlerle gayrimenkul açmak lazım. O tek portföy tercihine dönersek.
Ben sana bir soru sorabilir miyim? Sen bana soruyorsun. Sanki böyle şey gibi, beni sorguya çekiyor gibi gidiyor. Ben sorayım izinleri sen sana. Bugün bir portföy yapacak olsan sen, bu portföyü nerelere yönlendirirdin? %kaçlık paylar olarak kapatın?
Valla zor bir soru ama şimdi bugün portföy yapacak olsam gene tutup reel faiz hesabından hareketle ben gelecek bir yılda, bir yıl sonra enflasyonu nerede bekliyorum? Bugün faiz bankalarda mevduat faizi 45 civarında. Daha iyi pazarlık edip daha yüksek alanlar var ama 45 diyelim. Gelecek bir yıl sonra ben enflasyonu nerede görüyorum? %30 civarında görüyorum. Dolayısıyla benim burada bir şu anda TL mevduata koyarsam bir reel getiri var. Bunu bir de kısa vadeli aylık şeyler, yani mevduatın bir özelliği var. Vade iyice kısaldı. Mevduatın ortalama vadesi 3 ayın çok altında. Mesela kredilerde 1,5 yıl, 2 yıla varıyor ama mevduat da kısa. Onu yenileme imkanım da var. Dolayısıyla birincisi bu. Orada bir miktar tutarım. Bu bazı fonlar, yatırım fonları da gene oldukça cazip. Orada da gene aynı şeyi tutarım.
Onların mı döviz?
Döviz şöyle. Şimdi döviz ihtiyacı olanlar, herkes bir köşede biraz döviz tutmak istiyor ama dövizi tutup DTH'da tuttuğunuz zaman siz az önce bahsettiğiniz %1 bile faiz yok, %1 de var ve faiz değişti. Yatırım fonları var, evet. Yani Eurobond'lardan oluşan fonlar oluşur, bankaların var. Bunlar %4-5 gibi bir getiri sağlıyor. Burada tutarsanız dövizde bir miktar tutarsınız. Altın, sizin hep biz yıllardır konuşuruz böyle değil mi? Altın çok ilginç bir şey. Yani bir dönem çok düşük seyretti, son dönemde hızla arttı. Benim altın hep böyle gördüğüm kadarıyla o değerlendi de diye düşünüyorum ama ben değerlendi artık üste geldikçe altın çıkışına devam ediyor ama daha ben böyle Türk yatırımcısı gibi klasik sabit getiriyi seven bir yatırımcıyım. Çok fazla risk almak istemiyorum. Onun için şu andaki Türk lirası, eğer enflasyonun yıl sonunda %30'lar civarında olacağını görüyorsanız şu andaki Türk lirası getirileri cazip olarak düşünüyorum. Bir miktarda hep böyle dediğim, kendi ihtiyacımdan dolayı da dövizde tutarım. Ama Türk ekonomi tarihiyle şöyle bakınca yakın geçmişimiz bizim TL mevduatı yatırım yapanları üzen örneklerle dolu. Hem de bayağı üzen örneklerle dolu. Yani enflasyonun yüksek olduğu halde negatif faiz uygulamakta ısrar eden böyle sınırlı sayıda ekonomiden biriyiz. Yani 2021-2023 ortası dönemi alırsak, 2023 Haziran'a kadar olan dönemi, biz ısrarla negatif reel faiz uyguladık. Yani enflasyon yüksek olduğu halde, normalde yüksek enflasyona ekonomiler faizi yükselterek cevap verirler ama o 2 yıllık, yaklaşık 2 yıllık dönemde bu gerçekleştirilmedi. 2021'den sonraki dönemde parasını Türk lirasına tutan yatırımcıların tasarrufları enflasyon karşısında önemli ölçüde eridi. Dolayısıyla herkesin bir ağzı yandı. Şimdi onun tedirginliği var. O dönemde parasını dövize tutanlar ise yüksek getiri elde etti. Bir anlamda ödüllendirildi. Onlara baktığımız herkesin hafızasında gene bir var. O yüzden yani dövize şok olursa kaçırırım diye endişesi var. Onun için bunu bir anda portföy tercihinde insanlar hala tutuyor. Dolayısıyla böyle portföy tercihlerini etkileyecek kararlar alıp ekonomik kararlar almak, evet, alınabilir ama bunun tercihlerde orta vadede, kısa vadede kolay değiştirilmeyecek değişimlere yol açtığını unutmamak lazım. Bu da ekonomi yönetiminin, özellikle Merkez Bankası'nın para politikası uygulamasını zorlaştıran en büyük nedenlerden birisidir. Nitekim 2023'te rasyoneli dönüş diye adlandırılan şeyden bu yana bu yönde Merkez Bankası beklentileri bir türlü iyileştiremiyor. Onun nedenlerinden birisi de uzun süre negatif reel faiz uygulanması diye sorunuza biraz uzun bir açıklamayla yanıt verdim ama.
Güzel bir açıklama oldu. Ben not aldığım kadarıyla sen sepetimde yapacağın portföyünde altın biraz, TL'ler ve TL döviz yatırım fonları bulundurmayı ya değdin. Hisse senetlerine hiç girme demedin.
Uzak olduğum için aslında çok değer yitirmiş hisse senetleri var. Türkiye'nin önde gelen gruplarına bakıyoruz. Grupların öz kaynaklarına göre şu anda piyasa değerleri çok düşük. Yani orada bir
piyasa olan... Yani sen seviyorsun ama öneriyor.
Ben uzak bir yatırımcıyım. Hani çok şey değil. Bir dönem hani görevim nedeniyle de biz hisse senedi yatırımlarını kısıtlamış bir...
Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Ben de öyle girmiyorum. Bize girseydi hakikaten getirisi yüksektir ama işte ben de aynı şeyi düşünerek girmiyorum. Yani yorum yaptığınız için girmeyi çok uygun bulmuyorum. Hiçbir hukuki sıkıntısı olmamakla birlikte bu benim etik anlayışımla ilgili. Kripto paralardan da hiç söyledim, oraya durdunuz.
O da yani biz sizin de hatırlar mısınız? Kripto paralar konuşulduğu zaman gene orada bir mesafeli duruşumuz var. Daha doğrusu aklımız ermiyor. Daha doğrusu arkasında bir karşılık bir şey yoktu. Yani paranın arkasında Merkez Bankası var, işte hazine var, şey var ama kripto paralarda arkadaki şeyi göremediğimiz için orada da biraz uzak kaldık. Ama kripto paralara biz uzak kaldıkça kripto paraya yatıranlar çok büyük paralar kazandılar. Oradaki oynaklık çok fazla. Yani kripto
hem kazananın orada olması kaybeden. Kazananlar da kaybedenler oldu. Evet doğru ama yani bence artık orada da %5-10 neyse bir deneme babından orada da girelim.
Ama borsa önemli bir adres değil mi abi? Yani biz girmesek orada borsa önemli.
Biz girmiyoruz ama bizim girmemeklerimiz bambaşka. Yani borsa iyi para kazanmasını geçmiş. İşte bizim girmemeklerimiz kendi etik düşüncemizle ilgili yorum yaptığımız için girmiyoruz.
İşte uzun vadeli bakan yatırımcı için de iyi bir adres. Yani uzun vadeli yatırımcının çok bir şirket hisseleri ne kadar düşük de olsa bu şirketler gelecekte ekonomik koşulların düzelmesiyle, faizlerin daha makul seviyeye inmesiyle çok farklı değerlemeler görür. Onun için borsada iyi şirketler seçilir, çok uzun vadeli yatırım yapılır. Yani insanlar çocuğu için yatırım yapacak bir şey deseniz borsa uygun. Ve Türkiye'de de aslında fonlama büyük ölçüde para piyasaları aracılığı yapılıyor. Ama mesela bir Amerika gibi sermaye piyasasının gelişmesi, şirketlerin o alandan finansman sağlamasıyla biz daha uzun vadeli bakabiliriz. Bizde vadeler kısa, en büyük sorunumuz o. O vadeyi uzatmanın önemli yolu da o sermaye piyasalarının gelişmesi, derinlik kazanması.
Bu tabii borsayı çok yakından izleyemeyenler, senetlerini takip edemeyenler, şirketlere bakamayanlar için aslında hisse senedi ağırlıklı yatırım fonları var. Bunlar çok daha kolay yatırımlar. Oralarda tercih edilebilir.
Mesela emeklilik fonlarında da yani aynı durum olabilir. Bireysel emeklilik fonları yapanlar orada
yani
değişik menkıbetleri tutarken orada hisse senetlerini de portföyüne dahil edip uzun vadede kazançlar sağlayabiliyorlar. Bilmiyorum, bunun dışında evet. Şöyle baktığımız zaman son dönemde artan bir eğilim de yabancı enstrümanlara yatırım. Yani Türkiye dışındaki menkul değerlere yatırım diyeyim. Uluslararası şirketlerin hisselerine ya da o hisselere dayalı fonlara yatırım yapanlar olduğunu görüyoruz. Ne diyorsun o konuda?
Yani BİSÜKİ'lerin de öyle fonları var biliyorsun. Yani yabancı hisselere katkıları fonlar var. Yabancı kaynakları katkıları fonlar var. Bence yapılabilir. Yani böyle şöyle yapmamak lazım. Yani bütün paramı altına yatırdım. Bütün paramı işte döviz mevduatına yatırdım ya da bütün paramı hisse senetlerine yatırdım. Uluslararası hisse senetlerine yatırdım dememek lazım. Bence bu gerçekten bir sepet yapmak lazım. %20 oraya, %20 buraya vesaire. Çünkü bunlar inişler, çıkışlar yaşayabilen büyüklükler. Dolayısıyla birinde iniş olduğu zaman hemen belki yani böyle bölüm parasını aynı yere yatıranlarla çok büyük kazanç sağlayabiliyorlar ama büyük riskli. Çok da büyük kaybedebilirler. Halbuki böyle bir portföy yani böyle çeşitli enstrümanları içeren bir portföy dengeli bir portföydür. Bir yerde kayıp olursa bir yerde kazanç onu dengeler. Öbürü kadar çok kazanç sağlamayabilir ama öbürü kadar çok da kaybettirmez diye düşünüyorum. Yani sepet yapmak lazım.
Peki böylece bugün de sonuna geldik. Portföy tercihlerini konuştuk. Haftaya yeni bir konu, yeni bir kavramla mahfilimizle birlikte yine karşınızda olacağız.
Hoşçakalın. Hoşçakalın.